Erkeğini unutup aklından silebilse, erkeğinin ölüp toprağa girdiğini görmüş olsa, kıyamete dek geri gelmeyeceğine inansa, dul kalmış olsa da erkeğiyle hesabının toptan kapandığını bilse, anaya daha kolay gelecekti. Şu köyceğizde onu bir dul diye tanısalar, o da tertemiz, sapasağlam dulluğuna göğsünü gere gere güvense ve gittiği yerde duysa ya da bilse ki ardından herkes, şu Li'nin dul karısı da pek fedakar, evine bağlı bir kadın kişi demektedir. Kocası ölüp gitti, o hala iki yanına bakmıyor. Eski günlerde olsa bu gibi dulların şerefine mermerden, hiç olmazsa taştan anıtlar dikilirdi demektedir. Ana, kendisi için öyle konuşulduğunu duysa, bu belki ona bir kol kanat, bir dayanak olurdu. Belki kadın kendini böylece başkalarının yoğurduğu biçime uydurmaya çalışır, çevrenin gözünden düşmemek için gerçekten de daha yüksek, daha iyi bir ömür sürerdi. Gel gelelim, dul kalmış değildi ki. Çok zaman kocan nasıl diye soranlara cevap vermekte vardı hesapta. Durmadan hem de güler yüzle yalan uydurmak zorundaydı ve kendi yalanları yüzünden erkeği her zaman aklındaydı. Merhaba kadın kardeş, erkeğinden bir mektup, haber filan var mı, nasılmış bakalım diye soranlar eksik değildi. Kendisi de omzunda bir yükle kasabaya inerken ya da elinde sepetlerle tarladan dönerken ölü gibi yorgun argın olduğundan lafı uzatmamak için, ağzından haberini alıyorum, İyiymiş, mektubu yılda bir yazıyor diye cevap veriyordu. Ama evine vardığı zaman kendi yalanları içini paramparça etmeye başlıyordu. Çok zaman tasasından, yalnızlığından kendi kendine, ben ne çilekeş, kadersiz kadınmışım ki kendi uydurduğum yalanlardan başka erkeğim yok diye dövünüyordu. Böyle zamanlarda çıkıp kapı önünde oturuyor ve içi dolup taşarak, sırtındaki urbanın mavisi pek duru, pek tatlı bir maviydi. Dönüp geleceği tutsa elbet ta uzaktan göze çarpar diye düşünüyordu. Zaten nerede ne zaman uzaktan uzağa gözüne mavi bir şey çarpsa yüreği ağzına gelir olmuştu. Karşıdan mavili bir erkek görünce kendini tutamayıp işini gücünü bırakıyor, tarladaysa tırmığını atıp elini güneşe karşı siper ederek bakalım nereden geliyor, ne yöne geliyor, köy yoluna sapıyor mu, yoksa geçip gidiyor mu diye bir süre bakmadan edemiyordu. Gel gelelim, gelip geçen adamlardan hiçbiri onun erkeği değildi. Mavi her yerde görülen bir renkti. Fakir, köylü takım erkeklerin birçoğu mavi urbayla gezerdi. Bazı zaman da ana böyle yalanlar uydurduğu için erkeğine kızıyor ve kendi kendine bu kadar masala değmez o diyordu. Eğer böyle düşündüğü bir sırada erkeği çıkıp gelse, kadın öfkesinin var gücüyle onun üstüne yürür, ona iyiden iyiye lanet okurdu. Erkeği yüzünden ne denli acı çekiyorsa erkeğini o denli çok seviyordu. Ama bazı zaman içindeki hınç günlerce sürüyor, böyle zamanlarda kadın huysuz ve somurtkan oluyor, çocuklarla ihtiyara hor davranıp köpeği tırmığın sapıyla itiyordu. Bu davranışları onu büsbütün üzüyordu ama değiştirmek elinde değildi. Bir seferinde pirinç ürününün bölüştürülmesi ananın böyle hınçlı bir zamanına rastladı. Yine yalnızca büyük oğlanın yardımı ve emmi oğlunun birkaç gün gelip bakıvermesiyle kendi başına harman işini yapmış, bitirmiş ve sıra ürünün pay edilmesine gelmişti. O gün ana öyle bir durumdaydı ki yalnızlığın tasasından, öfkesinden vücudu baştan başa cılk yara olmuş da olup biten her şey bu yaralara birer şamar gibi iniyor sanırdınız. Başka zaman farkına varmadığı şeyler diken gibi gözüne bakıyordu. O için için eriyip giderken vekil, mal sahibinin vekili gelmiş, döven yerine geçip durmuştu. Kurşuni renkli ipekler giyinmiş, boylu poslu bir adamdı. Yüzü de iri, gösterişliydi. Küstah bir güzelliği vardı. Hali tavrı, ananın eskiden de bildiği gibi sözüm ona saygılıydı ama şiş kapaklı gözlerinin ucuyla anlamlı anlamlı bakıyordu. Ve kadın bu yarı örtülü, şiş kapaklı, uykulu gözlerin kendine dikilmiş bakışından anlıyordu ki erkek onun kocasının uzaklara gidip bir daha gelmediğini duymuştur, bilmektedir. Bugün kadının yüreği öylesine doluydu ki erkeğin içinden geçenleri sezivermişti. Gerçekten de bu adam aslında her yalnız gördüğü kadını içinden geçiren, acaba duyguları ne türlüdür, biçimi nasıldır diye düşünen bir adamdı. Bütün o gösterişli boyuna posuna, o iri, dolgun çehresine, gür ve candan çıkan sesine rağmen bir köpek yaratılışı vardı bu erkekte. Zoraki kibarlığı, açık sözleri de köylüleri hiç aldatmazdı. Kızdığı zaman öfkesi başına sıçrardı. Sözüne karşı gelindiği zaman o koca yumruklarını sıkıp kalçasına doğru şöyle bir bastırışı vardı ki iri kıyımda olduğundan bütün rençperlerin ondan ödü kopardı. Adam o yarı örtülü duran göz kapaklarını bir kaldırmaya görsün, gözlerinin ne korkunç olduğu ortaya çıkardı. Simsiyah, pasparlak ve zalim. Ama yine de bu adam köylüleri güldürüp seyletmesini bilirdi. Ücreti darıltısız verildi mi, karşısındakini yumuşatmak için hemen bir iki şaka yapardı ve köylüler içleri kan da ağlasa gülmekten kendilerini alamazlardı. Her şeye rağmen öyle bir havası vardı bu adamın. Bugün de ananın artık erkeksiz oturduğu eve gelince şaka yapmaktan geri kalmadı. Kadının erkeksiz olduğunu biliyordu. O candan, babacan gülüşüyle büyük oğluna dönerek, ''Ananın elinde tarla işi görecek senin gibi bir erkek varken başka adam istemez gayri.'' diye söz attı. Bu söz oğlanın öyle bir hoşuna gitti ki o küçük, zayıf vücudunu çalımla dimdik tuttu ve hemen asılgan, hem utangaç bir tavırla ''Eh, üstümüze düşeni yapıyoruz işte.'' diye söylendi. Sonra erkeklerden görmüş olduğu gibi şöyle bir tükürdü, koltuklarını kabarttı ve kendini büyük adam yerine koyup oturdu. Bunun üzerine vekil bıyık altından gülümsedi ve oğlanın bu çocukça tavrına anasıyla birlikte gülmek istediğini belli ederek kadından yana baktı. Öyle ki ana da gülümsemekten kendini alamadı. Her konuk gelişte gelenek olduğu üzere ona da bir fincan çay yapmış, o anda fincanı uzatmaktaydı. Adamın bu derece yakınında olduğu için o gülen gözlerinin içine bakmamak elinde değildi. Ama kendi gözlerinde o büyük, o aç, o susuz yüreğinin nasıl açık seçik okunduğunu da kadın bilmiyordu. Adam ona şöyle bir baktı ve içindeki ateşi o saat sezdi. Kendi içini de bir ateştir bürüdü. Yüzündeki gülümseme silindi gitti. Çay fincanını alırken bilmeden yapmış gibi elini ananın eline değdirdi. Kadın onun bu değişindeki anlamı kanında parlayan bir alev gibi duydu. ''Koş emmi oğluna söyle, bir dakika gelip bizim işe bir bakıversin.'' dedi. Kendi deli gibi çarpan yüreğini yatıştırmak için de ''Hele bir gelse, bizim canım emmi oğlu yanımıza bir gelse.'' diye düşündü. Ama çocuk gururlu, dik başlı ''Ben buradayım ya anna.'' diye direndi. Ben bakarım senin işine. Başkasının ne gereği var ben burada dururken? Bunun üzerine vekil koca bir kahkaha koparıp eliyle dizine vurdu ve çocuğun saflığından kendince yararlanarak öyle ya delikanlı, sen erkek değil misin? Başka adamın ne gereği var? Diye bağırdı. Bu kez oğlan vekilden yüz bularak daha da horozlandı. Anasının ezilip büzülerek emmi oğlum burada olsa daha iyi demesi üzerine ''Yok ana, çağırmayacağım işte, ben varım ya, yeter.'' dedi ve teraziyi aldığı gibi kurumlana kurumlana pirinçlerden yana seyirtip ürünü tartmaya başladı. Ana da sıkılgan sıkılgan güldü. Çocuğa daha fazla karşı gelmedi. Doğrusu onun da içinde emmi oğlu gelmesin diyen bir ses vardı. Ürün tartıldıktan sonra ana bir ölçek dolusu pirinci de vekilin kendisi için ayırdı. Gel gelelim adam azametli bir tavırla pirinci itti ve eliyle üst dudağını sıvazlayıp ateşli bakışlarla ananın gözünün ta içine bakarak ortada çocuklardan ve kapı önünde uyuklayan şu ihtiyarlıktan başka kimse yoktu ki çekinsin. Yok istemem diye söylendi. Sen yalnız bir kadın kişisin gayri. Kocan yok başında. Neyin varsa hepsi kendi elinin emeği. Ben anca mal sahibinin payını isterim senden. Onu almasam bana söylenir. Ama kendi ücretimi senden istemem hanım ana. O zaman kadın içindeki bu tatlı, baygın ateşin yanı sıra bir korku duydu yine. Eli ayağına dolaşır gibi olup pirinci alsın diye adama dayattı. Gel gelelim adam pirinci almıyordu. Kadın ölçeyi uzattıkça o eli onun eline değerek geri itiyordu. Sonunda ölçeyi aldı ama pirinci kadının sepetine boşalttı ve bir daha lamcim dinlemedi. Kadın da artık direnecek güç kalmamıştı. Bu adamın gülümseyen yüzünün ve babacan tavırlarının arkasında, sırtındaki o pahalı kurşuni urbanın arkasında öyle bir garip, gizli güç vardı ki benliğinden taşıp şu güneşli güz gününü dolduruyor, anayı alev gibi çepeçevre sarıyordu sanki. Şimdi ana sesini kesmiş, utangaç tazeler gibi başını eğmişti. Adam pirinci geri verdikten sonra tüysüz üst dudağını sıvazlayıp gülümseyerek yerlere kadar eğildi ve yoluna devam etti. Ana hala hiç sesini çıkaramıyordu. Çıplak, esmer ayaklarında yırtık çarıklarıyla öylece duruyor ve bir eli farkına varmadan yamalı bez hırkasının kenarını büküp duruyordu. Adam gittikten sonra ana başını kaldırdı ve onun ardından baktı. Tam o dakikada adam da başını arkaya çevirmişti. Bakışları kadının bakışlarıyla karşılaşınca eğildi ve gülümsedi. Yürüyüşünde bile bir anlam var gibiydi. Sonradan ana onun arkasından baktığına bin kere pişman oldu ama kendini tutamamıştı ki. Vekil gidince büyük oğlan sevinçle "Ne iyi adam bu be ana, ücretini bile almadı!" diye bağırdı. "Ben ömrümde böyle vekil duymadım ki ücretini almasın." Ana olup bitenlerin etkisiyle düşte gezercesine mutfağa doğru yürüyünce oğlan da hep o sevinçle onun peşinden geldi. "Ne iyi adam değil mi ana? Kendine bir şeycikler ayırmadı." deyip duruyordu. Anasından cevap çıkmayınca sevinci boğazında kalarak "Ana be, ana!" diye küskün küskün söylendi. O zaman ana birden irkilerek kendine gelir gibi oldu ve tuhaf, aceleci bir tavırla "Öyle ol, öyle öyle" diye cevap verdi. Oğlan da yine "Ne iyi adam be ana, bak senden bir şeycikler istemedi" diye sevinir oldu. Zar babam gidince nasıl büsbütün fukara kaldığımızı bildi. Anası tencerenin kapağını kaldırmış, öylece durduğu yerde kala kalmıştı. Dalgın gözlerle oğlana bakarken yüreği tuhaf tuhaf çarpıp duruyordu. Kendinden utanmıştı ama yine de içi hep o deminki baygın tatlı ateşle doluydu. "Benden bir şeycikler istemedi öyle mi?" diye düşünüyordu ama dışından bir şey demedi. Oğlanı cevapsız bıraktı. Kadın da sezmiş olduğu ateş erkeğin aklından çıkmıyordu. Şunu bunu bahane ederek sık sık köye gelmeye başladı. Bir seferinde yanlış yazdım sandığı bir hesabı sözüm ona düzeltmeye geliyor, bir başka seferinde rençberlerin birinden eksik ürün aldığı için mal sahibinin kızdığını ileri sürüyordu. En çok da kadına kapı karşı komşu olan emmioğlunun evine uğruyor, her keresinde gelişini bir şeye bağlıyordu. Bir bakıyorsun başka yörelerde pek gözde olan yeni cins bir pamuk tohumu veriyor, bir bakıyorsun tarlaların verimini arttıracak kireç, gübre gibi şeyler getiriyordu. Bu ziyaretlerin sıklığı emmioğlunu şaşaltmıştı. Önce vekilin kendine karşı kötü bir niyeti olduğundan kuşkulandı ve günler geçip de ortaya hiçbir şey çıkmayınca pirelenerek karısına dert yandı. Bunca zamandır dışına vurmadığına bakarsan bu adamın niyeti pek karışık, pek korkunç olsa gerek. Vekilin her gelişinde emmioğlu bir köşeye oturup kuşkuyla adamı seyrediyordu. Gitse de işime baksam diye sabırsızlanıyordu ama kötülük gelebilecek birine karşı saygıda kusur etmek de istemiyordu. Ne emmioğlu ne de emmioğlunun karısı vekilin o yarı kapalı gözlerinin ucuyla gizliden gizliye karşı kapıdaki kadını süzdüğünü fark etmiyorlardı. Haberleri yoktu ki. Ana görünürlerde yoksa vekil çok az oturuyor, gel gelelim ana kapısının önünde ise kalkıp gitmek bilmiyordu. Böyle zamanlarda o yapmacık babacan tavrı yüksek sesiyle Yok kardeşim, başka bir diyeceğim yok ama ben de sizler gibi bir toprak adamıyım diye söyleniyordu. Böyle candan bir dostun kapısı önünde oturup güz güneşinin tadını çıkarmaya doyamıyorum doğrusu. Oysa gözlerini karşıdaki kapıdaki kadından bir an bile ayırmıyordu. Toprağın kışa boyun eğmeye hazırlandığı mevsimdi bu. Kuru toprağa ekilen buğday filiz sürmek için yağmur bekleye dursun, ana bu fırsattan yararlanarak tarla işine ara vermişti biraz. Kapı önünde oturarak kışlıkları onarıyor ve yeni çarıklar dikiyordu. Kızının gözleri dikiş dikecek güçte değildi ve hiçbir zaman da olmayacaktı. Ama üşümemek için güneşin tam altına oturuyor, kah ihtiyarla çocukların lafına kulak verip kah kendi düşüncelerine dalıyordu. Güneşten tunçlaşmış yüzünde her zaman sakin bir ifade vardı. Gürbüzlükten parıl parıl parlayan saçlarını şu günlerde vakti olduğu için her gün örmekteydi. Daha 35'inde yoktu ama yaşından daha da genç gösteriyordu. Erkeğin daracık sokağın karşı tarafına gelip oturduğunun bal gibi farkındaydı ama başını kaldırıp da ondan yana bakmıyordu. Hatta bazen erkek çok ısrarlı bakacak olursa kalkıp içeri giriyor ve erkek gidince dışarı çıkıyordu. Yine de onun niçin geldiğini, kendine doğru niçin baktığını iyi biliyor ve onu aklından çıkaramıyordu. Ana bütün kış vekili düşündü durdu. Havalar artık öyle soğumuştu ki vekil gizli amacı için bile gelemez olmuştu. Karlar yağmaya, rüzgarlar kuzeydoğudan sert sert, kuru kuru esmeye başlayınca kadın kendi kendine dalıp erkeği unutabilirdi. Ama unutamadı. Yılbaşı yine geldi çattı. Ana her yılki gibi yine kasabaya inip biraz tahıl sattı. Kazandığı gümüşü kağıt paraya çevirerek gidip başka bir arzuhalci aradı, buldu. Yine erkeğinin ağzından bir mektup yazdırdı. Küçük köy yine anaya erkeğinden mektup ve para geldiğini öğrendi. Ama bu kez köylülerin yeni baştan tazelenen kıskançlığı, konuşmaları, övgüleri ananın boş yüreğini hiç serinletmedi. Yüzüne aka çıkarmış olması bile avutmadı onu. Sakin, soğuk bir ifadeyle mektubu dinledi. Sonra kağıt parçasını alıp evine döndü. O akşam yaktığı sazlarla birlikte ocağa attı. Biraz sonra masanın küçücük gözünde duran öteki üç mektubu da aldı. Adamı gideli bu kadar zaman oluyordu artık. Onları da ocağa götürdü, alevlerin ortasına bıraktı. Büyük oğlan bunu görerek şaşkın şaşkın sordu. "Babamın mektuplarını mı yakıyorsun?" Ana, gözlerini fışkıran alevlerden ayırmaksızın buz gibi soğuk bir tavırla "Öyle," diye cevap verdi. Böylece yüreğini büsbütün boşaltmış, bomboş kalmış oldu. Ama hangi yürek bomboş yaşayabilir? Yılbaşından az sonra bir gün ana kağıt parasını gümüşle değiştirmek için yine kasabaya indi. Artık emmi oğluna eskisi kadar başvurmuyordu. Çünkü kendi yağıyla kavrulmasını öğrenmişti. Kağıt paraya karşılık 10 gümüş parayı alıp geri dönerken bir kapı önünde durmuş gülümseyerek üst dudağını sıvazlayan bir erkek gördü ki bu toprak sahibinin vekiliydi. Güzden beridir birbirlerini böyle yakından görmemişlerdi. Görünürde onları tanıyan hiç kimse de olmadığından adam ona cüretle bakıp güldü. "Ne yaparsın burada kadın kardeş?" diye sordu. Ana, "Biraz para bozdurdum," dedi. Erkeğinin gönderdiği kağıt paradan söz etmek üzereyken nedense kelimeler boğazına dizilmiş gibi oldu, söyleyemedi. Adam o uykulu göz kapaklarını kaldırıp kadını ısrarla süzerek "Ya sonra?" diye sordu. Ana başını önüne eğmiş her zamanki gibi rahat konuşmaya çalışıyordu. "Gidip saçım için gümüşten bir toka alayım," diyorum. "Ya da gümüş suyuna batmış bir şey." Elimdeki kullana kullana inceldi de dün kırılıverdi. Saç tokasının kırıldığı doğruydu. Kadıncağız ne dediğini fark etmeden doğruyu söyleyivermişti. Sonra hemen arkasını dönüp yürüdü. Kasaba sokaklarında bir erkekle konuştuğunu görüyorlar diye tanımadığı insanlardan bile utanıyordu. Vekil de görünüş bakımından enik onu göze çarpan bir adamdı. çünkü boyu çoğunluktan daha uzun, yüzü gösterişli, soluk benizliydi. Gelip geçenler daha şimdiden meraklı meraklı onlara bakmaya başlamışlardı. Vekil ananın peşini bırakmadı. Kadın hiç istifini bozmadan hanım hanımcık yolunda yürürken onun arkadan geldiğini biliyordu. Bu kere demiş bulunduğu için çaresiz küçük tanıdık bir kuyumcu dükkanına girdi. Tezgaha doğru yürüdü ve gümüş suyuna batırılmış pirinç tokalardan görmek istediğini söyledi. Beklerken de meydanda duran küpelere bakmaya başladı. O sırada toprak sahibinin vekili de geldi ve kadını hiç tanımamazlıktan gelerek kuyumcuya ''Şu küpeler kaça?'' diye sordu. Kuyumcu ''Tartalım bakalım, ağırlıkları nedir? Ona göre fiyatını hiç yalansız dolansız söylerim sana.'' diye cevap verdi. Sonra bu ipekler giymiş adamın bir iki mavi bez yeldirmeli köy kadınından daha dişe dokunur bir müşteri olduğunu düşünmüş olsa gerek ki tokayı bir yana bırakıp küpeleri eline aldı. Ana da çaresiz beklemek zorunda kaldı. Adamın o cüretli, gizli bakışlarından kaçınmak için başını öte yana çevirmişti. Adam da kuyumcu küpelerini tartsın diye bekliyordu. Kuyumcu yüksek sesle 2,5 dirhem dedi. Sonra sesini tekrardan kısarak bir ifadeyle alçatarak ''Madem hanımına küpe alıyorsun, yüzük neden almıyorsun?'' diye sordu. ''Bak şurada küpelere uygun 2 tane yüzük duruyor. Onları da alırsan her kadının gönlüne göre pek güzel bir armağan olur.'' Vekil gülümseyerek umursamaz bir tavırla ''Koy bakalım onları da.'' dedi. Sonra güldü. ''Ama hanımıma değil de bu hediyeler. Hanımım 6 ay önce öldü benim.'' İyi satış yaptığına sevinen kuyumcu hemen yüzükleri de küpelerin yanına katarak ''Eh bunlar da yeni hanımına olsun gayri.'' dedi. Adam cevap vermedi. Durmuş yine üst dudağını sıvazlıyordu. Kadının orada durduğundan haberi olduğunu bir kere bile belli etmedi. Küpeleri sarılınca da aldı ve gitti. O gidince ana belli belirsiz içini çekti ve arkasından baktı. Onun ziynet aldığı kadını yarı kıskanır gibiydi. Çünkü bunlar tam onun ta kızlığından beri istediği gibi şeylerdi. Hatta kocası da sözüm ona o mektupta gönderdiği parayla böyle bir şeyler almasını yazmıştı. Fitne karı bir zaman ''Hani o alıyorum dediğin yüzükler?'' diye sormuştu. ''Göster biçimlerini görelim.'' Ana önce kuyumcuyu yapıyor daha. Sonraları da bir yere koydum, nereye koydum unuttum diye bir sürü bahane uydurmuştu. En sonunda geçen yıl fitne karı o hain tavrıyla sen o yüzükleri takmayacak mısın daha deyince ana takmaya gönlüm razı değil ki erkeğim hele bir dönüp gelsin o gün takacağım diye cevap vermişti. Şimdi kuyumcudan tokayı alıp saçını taktıktan sonra yola düzüldü ama aklı hep o incecik, kibar gümüş şeylerdeydi. Doğrusu kanter dökerek topraktan çıkardığı paracıklarını incik boncuk için harcamaya içi razı değildi. Adam, sen de bundan sonra onun süslü olması, olmaması kimin umrunda? İyisi mi durduğu gibi dursun, daha iyi. Ana içine karamsarlık dolarak böyle düşüne düşüne yoluna devam etti. Sur kapısından çıktı ve Köyceğiz'ine giden dar kır yoluna saptı. Bu kez de evini ve evine gidince yiyeceği yemeği düşünmeye başladı. Vücudunun bildiği tek avuntu yemekti şu günlerde. Birden vekil kış alacakaranlığının gölgeleri arasından çıkarak karşısına dikiliverdi. Birdenbire ve kapkaranlık çıktı gölgelerin arasından. O iri yumuşak eliyle kadının bileğini kavradı. Yolda da kimsecikler yoktu. Nasıl olsun, evlinin evine, köylünün köyüne döndüğü saatti bu. Ortalığa kuru bir ayaz çökmüştü. Böyle zamanlarda işi olmayan sokakta durmazdı. Ama işte erkek karşısına çıkıp bileğini tutuvermişti. Onun elini üzerinde duyan ana sersemlemiş gibi bir şey diyemeden, kımıldayamadan kala kaldı. O zaman erkek cebindeki küçük gümüş çıkanını çıkardı ve zorla kadının kendi elindeki eline tutuşturdu. Parmaklarını kıvırıp kapattı ve Bunları ben senden başkasına almış değilim. Sana aldım. Hepsi senin, dedi. Sonra surların önündeki gölgelere karışarak görünmez oldu. Ana elindeki gümüş ziynetlerle yine yalnız başına kalmıştı. Ancak o zaman kendini topladı ve "Olmaz, ama olmaz," diye bağırarak konuşmaya başladı. Gel gör ki erkek gözden yok olmuştu. Ana ta sur kapısına değin koşup dükkanlardan vuran titrek ışıkların aydınlattığı sokağa iyice baktığı halde onu göremedi. Kasabanın içine girip alacakaranlıkta şu bu erkeğin yüzüne bakıp durmak ağrına gittiğinden kararsız, utangaç orada durakaldı. Sonunda sur kapısını bekleyen erler sabırsızlanarak "Kadın kişi, çıkacaksan çık gayri, kapıları kapama vakti geldi," diye bağırdılar. Ortada komünist diye yeni bir cins eşkıyalar türemiş. Tanrı korusun, kilidi sıkı vurmak gerek şu günlerde. O zaman kadın döndü, kapıdan ayrıldı. Tepeyi tırmanıp vadiye indi ve biraz gittikten sonra ziynet çıkısını koynuna soktu. Gün batar batmaz kocaman buz gibi soğuk ve pırıltılı bir ay doğmuştu. Ana evine geç kaldı. Vardığında çocuklarıyla koca nine uyumuşlardı bile. Yalnızca büyük oğlan uyanıktı. Anasının geldiğini duyunca "Merak ettim seni be ana," dedi. "Gelip arayacaktım ama ninemle çocukları bırakıp çıkmaktan çekindim." Onun böyle kendisi koca adammış gibi ötekilere çocuk deyişi bile anaya zevk vermedi. Yemeğini yiyip bitirdikten sonra yasaktan yana baktı. Mum ışığında büyük oğlanın da uyumuş olduğunu görünce perdeleri kapayıp masa başına oturdu ve koynundaki küçük çıkını çıkarıp yumuşak kağıdı yavaşça açtı. Yüzükler bembeyaz pırıldıyordu ve küpeler de pek güzeldi. Her birine üç tane küçücük, incecik zincir takılmıştı ve her zincirin ucundan minik bir oyuncak sarkıyordu. Ana küpeleri kendi nasırlı parmaklarının arasına aldı. İnceden inceye gözden geçirdi. Zincirlerden birine küçücük bir balık, ikincisine minnacık bir çıngırak, üçüncüsüne de ufak bir yıldız asılmıştı. Hepsi de hangi kadının olsa hoşuna gidecek biçimde ustaca, nazikçe yapılmıştı. Ananın sert, esmer avuçları ömründe böyle güzel şeyler tutmamıştı daha. Bir süre oturduğu yerden bu ziynetlere baktı, baktı, sonra onları yine kağıda sardı. Bunları ne yapacağını, vekile nasıl geri vereceğini bilemiyordu. Yorganın altına, çocukların yanına girdiği zaman da uyku tutmadı. Gerçi gece ayazı iliklerine işlemişti ama yanakları alev alev yanmaktaydı. Uzun zaman uyku tutmadı. Sonunda daldığı zaman da pek hafif, tedirgin bir uykuya daldı. Kah pırıl pırıl yanan tuhaf ziynet eşyaları, kah elini tutan sıcacık bir erkek eli rüyalarına girdi, durdu.